Ayrım 54, sayfa 462. Alın kemiğinin alt ucunun parçalandığını hissetti. Sıcak kanlar gözüne aktı. Kendi derisi ve eti yüzünü perde gibi örttü. "David!" diye haykırdı. "Vuruldum, göremiyorum." David dönüp Şasa'nın yüzüne baktığında korku ve dehşetle bağırdı. Kanlar fışkırıyor, akıyor, David'in yüzüne savruluyordu. "Göremiyorum," diye tekrarladı Şasa. Yüzü kızaran bir et parçasıydı. "Göremiyorum, ah Tanrım, David, göremiyorum." David boynundan ipek florunu çekti, Şasa'nın çevreyi yoklayan ellerine tutuşturdu. "Kanamayı durdurmaya çalış," diye bağırdı motor sesini bastırmaya çalışarak. Şasa fuları iğrenç şekilde parçalanmış yaraya bastırdı. David bu arada tüm dikkatini üsse varmaya yöneltmişti. Yirga alemin pistine inmeleri 15 dakika sürdü. David tekerlerini değdirir değdirmez, havadayken telsizle istettiği can kurtarana doğru yöneldi. Şasa'yı kan içindeki kabinden aldılar. David'le sağlık görevlisi onu yarı taşıyıp yarı sürükleyerek can kurtarana bindirdiler. 15 dakika daha geçtiğinde Şasa'ya anestezi yapılmış, genç adam hastane çadırında ameliyat masasına yatırılmış, doktor üzerinde çalışmaya başlamıştı. Anesteziden çıktığında her taraf karanlıktı. Elini kaldırıp yüzüne dokundu. Sargı içindeydi. Bir panik duygusuna kapıldı. "David!" diye bağırmaya çalıştı ama sesi kloroformun etkisiyle zayıf çıktı. "Tamam Şasa, buradayım." Yakınındaydı David. Şasa eliyle onu bulmaya çalıştı. "Davy, Davy!" "Bir şey yok Şasa, düzelecek hepsi." Şasa onun elini bulup sarıldı. "Göremiyorum, körüm." "Sargılardan, o kadar," diye güvence verdi David. "Doktor senden çok memnun." Bana yalan söylemiyorsun ya David," diye yalvardı Şasa. "Kör olmadığımı söyle bana." "Kör değilsin," diye fısıldadı David. Ama bereket versin, Şasa o anda onun yüzünü görmüyordu. Şasa'nın eli yavaşça gevşedi. Bir dakika sonra ağrı kesiciler etkisini gösterdi. Genç adam tekrar uykuya daldı. David bütün gece o yatağın başında oturdu. Karanlık basıp çadırın içi fırın gibi olduğu zaman bile Şasa'nın terleyen boynunu, göğsünü siliyor. O uykusunda "Mater, orada mısın Mater?" diyerek inledikçe elini tutuyordu. Gece yarısından sonra doktor David'e oradan çıkıp biraz dinlenmesini emretti ama David reddetti. "Uyandığında burada olmayı ona borçluyum. Söyleyen ben olmalıyım. O kadarını borçluyum ona." Dışarıda şafak vakti çakallar ulumaya başladı. İlk ışıklar tenteye vurunca Şasa da uyanmıştı. Sesi hemen yükseldi. "David, buradayım Şasa." "Çok acıyor David ama sen bana düzelecek dedin. Onu hatırlıyorum. Söyledin değil mi?" "Evet, öyle dedim." "Yine birlikte uçacağız. Yakında değil mi David, dostum?" "Eski ekip. Courtney ve Abrahams. Yine görev başında ha?" Cevap bekledi. Gelmeyince Şasa'nın ses tonu değişti. "Kör değilim değil mi? Yine uçacağız değil mi?" "Kör değilsin," dedi David alçak sesle. "Ama bir daha uçmayacaksın. Eve dönüyorsun Şasa." "Söyle bana," diye emretti Şasa. "Gizleme, daha beter edersin." "Pekala, dost doğru söyleyeceğim." Kurşun sol gözünü patlattı. Doktor da gözü almak zorunda kaldı. Şasa elini kaldırıp inanmıyormuş gibi yüzünün sol tarafına dokundu. "Sağ gözün eskisi gibi görecek ama artık hurricane'lerle uçamayacaksın. Üzgünüm Şasa." "Evet," diye fısıldadı Şasa da. "Ben de öyle." David o akşam tekrar onu ziyarete geldi. "Komutan seni yaralı listesine aldı. Gidiyorsun. Garanti." "Büyük nezaket," dedi Şasa. "Çok büyük." Bir süre sessiz kaldılar. Sonra David konuştu. "Benim hayatımı kurtardın Şasa." "Öf, sus David. Can sıkmayı bırak." "Seni sabaha Dakota uçağıyla kıyıya yolluyorlar. Noel'de Town'dasın. Mati ile bebeği benim için öp. Şanslı köpek seni." "Yer değiştirmeye hazırım," dedi Şasa ona. "Ama sen döndüğünde onuruna müthiş bir parti vereceğim." "Senin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Bir şeye ihtiyacın falan?" David ayağa kalkıyordu. Aslına bakarsan var. Bana bir şişe viski bulabilir misin? David. Denizaltının komutanı periskopun merceğinden doğruldu. Manfred Dölere'ye başını salladı. Bakın lütfen dedi. Manfred periskopun başına geçti. Alnını lastik yastığa dayadı. Mercekten baktı. Kıyının 2 mil açığındaydılar. Suyun yüzünde akşamın ışıkları vardı. Güneş karanın gerisinde batıyordu. Kıyı işaretlerini tanıyor musunuz diye sordu. U-Boot komutanı Almanca olarak. Manfred hemen cevap vermedi. Konuşmak ona zor geliyordu. Duyguları çok coşmuştu. 5 yıl, 5 koca yıl geçmişti gözleri bu sevgili kıyılardan uzak kalalı. Sevinç içindeydi. Afrika'dan başka hiçbir yerde gerçek anlamıyla mutlu olamayacağını anlıyordu. Hoş, aradan geçen yıllar mutsuz da sayılmazdı. Haydi her zaman yanındaydı. Bu son yıl oğlu da doğmuştu. Ona babasının adını koymuş, Lothar ismini vermişti Manfred. Babasıyla oğlu zaten genç adamın varlığının nedeni sayılırdı. Beri yandan işi de çok olmuştu bu yıllar içinde. Birlikte yürüyen iki iş. Her biri zor, her biri doyum veren iki iş. Hukuk eğitimi sona ermiş, Roma ve Alman hukukunda bir master, devletler hukukunda ikinci bir master yapmıştı Berlin Üniversitesi'nde. Bunlara ek olarak askeri hazırlıkları da vardı. Zaman zaman bu görev ailesini aylarca görememesine yol açıyordu ama artık iyice eğitilmiş, adanmış bir operasyon elemanı olmuştu. Sık rastlanmayan çok çeşitli beceriler edinmişti. Telsiz operatörlüğü, patlayıcı ve küçük silah uzmanlığı, paraşütçülük, 10 atlayış yapmış, 5'ini gece karanlığında yapmıştı. Hafif uçak pilotluğu bunlar arasındaydı. Şifre ve kodlama biliyordu. Çok iyi nişancıydı. Silahsız kavgada çok başarılıydı. Eğitimli bir katildi. Zihni de, vücudu da her an hazır bir keskinlikteydi. İkna edici miting konuşmaları yapmasını öğrenmiş, Güney Afrika'nın siyasal ve askeri yapısını incelemişti. Her zayıf noktasını ve bunların nasıl sömürüleceğini biliyordu. Artık kendisinin ya da üstlerinin öngörebildiği her türlü koşulda görev yapmaya hazırdı. Kendisine verilen bu fırsatın milyonda bir insana bile kolay kolay kısmet olmayacağının farkındaydı. Tarihi yeni baştan şekillendirmek ve dünya düzenini şimdiki iğrenç halinden kurtarmak da o görev. Bir büyüklük fırsatı tanınmıştı ona. Kendisinin buna layık olduğunu da biliyordu. Evet diye cevap verdi. U-Boot komutanının sorusuna, kıyı işaretlerini tanıyorum. Güney Afrika'nın bu tenha güneydoğu kıyısında mutlu bir yaz tatili geçirmişliği vardı. Roelf Stander'in ailesi burada 5.000 hektar kadar araziye sahipti. Kıyı şeridinin de 5 mili onlarındı. Manfred'le Roelf şu karşıki kayalarda balık tutmuşlar, tepelere tırmanmış, avlanmışlardı. Kayaların arasında çıplak yüzmüşler, sonra kumsalda yatıp geleceği ve kendilerine o gelecekte düşecek rolleri düşünerek hayaller kurmuşlardı. O tepelerin altında yazı geçirdikleri badanalı köşk vardı. Evet diye tekrarladı Manfred. Randevu yeri burası. Saatini bekleyelim dedi bu sefer U-Boot komutanı. Periskopu indirmeleri için emir verdi. Kıyının 2 mil açığında, yüzeyin 20 metre altında yatıyordu denizaltı. Karanlık suların içinde hareketsiz duruyor, hiç motor çalıştırmıyordu. Tepede güneş battı, Afrika toprağına gece indi. Manfred dar koridordan iki genç subayla paylaştığı kamerasına gitti. İniş için son hazırlıklarını yaptı. Bremer Havr'dan ayrıldığından beri denizaltı denilen bu iğrenç taşıttan nefret etmeye başlamıştı. Kapalı yerlerden, diğer insanlarla yakınlıktan nefret ediyordu. Motorların sürekli hareketinden ve titreşiminden de. Buz gibi okyanus sularının altında bir demir kutuya kilitli olduğunu bir türlü kabul etmek istemiyor, dizel ve yağ kokusundan, kendisiyle birlikte buraya hapsolmuş olanların vücut kokusundan tiksiniyordu. gecenin temiz havasını ciğerlerine çekmeyi, sıcak Afrika güneşinin yüzünde parlamasını bütün kalbiyle özlemekteydi. Beyaz balıkçı yaka kazağını, lacivert ceketini çıkardı, onların yerine yoksul Afrikalıların sıradan kılıklarına benzer bir şeyler giydi. Dağlardaki eğitiminden ötürü vücudu hala güneş yanığıydı. Saçlarını biraz uzatmış, sakalının kıvırcıklaşıp gürleşmesine izin vermiş, bu durum onu daha yaşlı gösterir olmuştu. Kameranın küçük aynasında kendine baktı. "Beni asla tanıyamazlar," dedi yüksek sesle. "Kendi ailem bile tanıyamaz." Saçlarını ve sakalını siyaha boyamıştı, kaşlarının rengine. Burnu çarpılmış ve kütleşmişti. Amerikalı Cyrus Lomax'ın yumruğuyla kırıldıktan sonra bir daha eski haline gelememişti o burun. Bir kaşı da şiş ve yaralıydı. Vaktiyle buradan giden genç, temiz yüzlü, sarışın sporcuya hiç benzemiyordu. Lekeli şapkayı kaşlarına doğru çekti. Aynadaki hayaline memnun memnun başını salladı. Sonra dönüp yere diz çöktü, yatağının altına soktuğu malzemeye uzandı. Hepsi su geçirmez lastik ambalajlar içindeydi. Her paketi listesinden kontrol edip işaretledi. Alman denizcilerinden biri onları yukarıya taşıyıp güverteye çıkan merdivenin dibine yığdı. Manfred saatine baktı. Çabucak bir yemek yemeye ancak vakti vardı. Kaptan onu çağırdığında ağzında son lokmasıyla U-Bot'un kontrol odasına girdi. "Kıyıda ışıklar var." Kaptan periskoptan doğrulup yerini Manfred'e bıraktı. Ortalık iyice kararmıştı. Manfred üç ateşin ışığını hemen gördü. "İşareti doğru veriyorlar kaptanım." Başını salladı. "Yüzeye çıkıp cevap işareti vermeliyiz." U-Bot derinlerden yükselip suları yararak ortaya çıktı. Daha suyun köpükleri yatışmadan kaptanla Manfred de merdiveni tırmanıp köprüye çıktılar. Gece havası serin ve temizdi. Manfred dürbünle simsiyah kıyılara bakarken o havadan ciğerlerine bol bol çekti. Kaptan sessiz bir işaret verdi. Gemici Addis lambasının kulpunu oynattı. Karanlık, gümüş benekli okyanusa peş peşe sarı ışınlar yansıdı. Morse alfabesiyle BK harfleri, beyaz kılıcı simgeliyordu. Kısa bir sessizlikten sonra kıyıdaki ateşlerden biri söndürüldü. Birkaç dakika sonra onu ikincisinin söndürülmesi izledi. Yalnızca bir tanesi yanar kaldı. "Bu doğru cevap," dedi Manfred. "Lütfen eşyalarımı güverteye getirsinler kaptan." Yarım saat kadar beklediler. Sonra karanlığın içinden bir ses pek yakınlarından onlara seslendi. "Beyaz kılıç." "Yanaş!" diye bağırdı Manfred Afrikaner dilinde. Küçük, üstü açık bir balıkçı kayığı upuzun kürekleriyle onlara doğru yaklaştı. Manfred U-Bot kaptanıyla çabucak el sıkıştı. "Heil Hitler!" diyerek Nazi selamı çaktı. Sonra güverteye indi. Kayık rampa ettiği anda Manfred sıçradı, dengesini de kolayca korudu. Önde oturan kürekçi onu karşılamak üzere ayağa kalktı. "Mani sen misin?" "Roelf." Manfred onu hafifçe kucakladı. "Seni görmek ne hoş. Haydi eşyalarımı alalım." Lastik ambalajlar U-Bot tayfaları tarafından uzatıldı. Sandaldakiler alıp yerleştirdi ve hemen denizaltıdan uzaklaştılar. Manfred, Roelf'in yanındaki küreği almıştı. Arayı biraz açtılar, sonra küreklere dayanıp denizaltının dalışını seyrettiler. Tekrar kıyıya doğru kürek çekmeye koyuldular. Manfred alçak sesle sordu. "Ötekiler kim?" Çenesiyle diğer üç kürekçiyi gösteriyordu. "Hepsi bizim adamlarımız, buranın çiftçileri. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar, kesinlikle güvenebilirsin." Kumsala varana kadar bir daha konuşmadılar. Sandalı çekip çalıların arasına saklandılar. "Kamyonu getireyim," diye mırıldandı Roelf. Birkaç dakika sonra sarı farlar kumsala doğru parladı. Roelf eski yeşil 4 tonluk kamyonu sandalın yakınına park etti. Üç çiftçi Manfred'in teçhizatını kamyonun arkasına yüklemeye yardım ettiler. Üzerine kuru yaprak yığıp brandayla örttüler, sonra yükün üzerine tırmanıp oturdular. Manfred kamyonun ön tarafındaki yolcu yerine bindi. "Önce bana aile haberlerini anlat," diye patladı Manfred. "Daha sonra iş konuşmak için bol bol vaktimiz olacak." "Trump amca bildiğin gibi. Amma vaaz veriyor o adam. Sarı ile ikimiz her pazar gidiyoruz." "Sara nasıl?" diye sordu Manfred. "Ya bebek?" "Sen geride kalmışsın," diyerek güldü Roerf. "Üç bebeğimiz var artık. İki erkek, bir de 3 aylık kız. Yakında hepsini göreceksin." Arkadaki adamları yol boyu birer birer indirdiler, hepsine teşekkür edip kısaca el sıkıştılar. Sonunda yalnız kalmışlardı. Birkaç mil sonra batıya, Cape Town'a doğru saptılar. 200 mil vardı Cape Town'a. Swellendam adlı kasabada benzin alıp direksiyonda nöbet değiştirdiler. 4 saat sonra dağları aşmış, dar patikadan yokuş aşağı iniyorlardı. Stellenbosch'un birkaç mil dışında yine durdular. İşbirliği yapan şarap şirketlerinden birinin önündeydiler. Saat gecenin 3'ü olmasına rağmen fabrika müdürü onları bekliyordu. Lastik ambalajların indirilip mahzene yerleştirilmesini sağladı. "Bu Saki Van Vuren," diye tanıştırdı Roerf fabrika müdürünü. "İyi bir dosttur. Teçhizatın için güvenli bir yer hazırladı bize." Adam onları mahzenin arka tarafına götürdü. Tahta rafların en sonuna. Orada meşe ağacından dev küpler vardı. İçinde toplam 1000 galon olmamış kırmızı şarap depolanıyordu. Müdür avucuyla birine bir tokat attı. Çıkan kof sesi duyunca gülümsedi. "Bunu kendi ellerimle yapıp ayarladım," dedi. Dev küpün ön kapağını açtı. İçi boştu. "Burada o teçhizatı kimse bulamaz." Lastik ambalajları içeriye koyup koca kapağı kapadılar. Sıralanmış şarap küplerinden hiç farkı yoktu. "Vakti gelince harekete geçmeye hazır olacağız," dedi şarapçı Manfred'e. "Ne zaman olacak?" "Yakında dostum," diye vaatte bulundu Manfred. "Çok yakında." Roelf'le ikisi tekrar kamyona binip Stellenbosch'a doğru yola koyuldular. Yuvaya dönmek güzel bir duygu. "Burada yalnızca bu gece kalacaksın Mani," dedi Roerf. "Yeni siyah sakalına, kırık burnuna rağmen çok tanınmış birisin. Biri tanır seni." Kamyonu demir yolu yakınında elden düşme arabalar satan bir galerinin parkına bıraktı. Anahtarını da sürücü yerindeki paspasın altına sakladı. Sonra ikisi bir mil kadar yürüyerek boş sokaklardan Roerf'in evine vardılar. Bahçeli evlerin bulunduğu bir sokakta bahçeli bir ev. Roerf arka kapıdan mutfağa girdi. Masanın başından tanıdık biri onları karşılamak üzere ayağa kalktı. "O sakalla amma da serkeş bir havaya girmişsin," diyerek gülüyordu Trump amca. "Bakıyorum Amerikalı da burnunu temelli mahvetmiş." Manfred, Trump amcanın omzu üzerinden baktı, mutfak kapısının yanında durmakta olan kadını gördü. İşte onu yanıltan bu oldu. Bir kadın, bir kız değil. Yüzünde hüzünlü bir bilgelik vardı. Neşeden eser yoktu. "Sara?" Manfred, Trump amcadan ayrılıp o yana ilerledi. "Nasılsın, küçük kardeşim benim?" "Ben hiçbir zaman senin küçük kardeşin değildim, Manfred," dedi Sara. "Ama iyiyim, teşekkür ederim." Onu kucaklamaya, öpmeye kalkışmadı. Manfred onun bu soğuk karşılamasından gözle görünür biçimde rahatsız olmuştu. "Mutlu musun Sara?" "İyi bir erkeğim, 3 güzel bebeğim var." Sara bunu söylerken Roelf'e bakıyordu. "Karnın açtır," dedi Manfred'e. "Otur. Kahvaltı ederken konuşursunuz." 3 erkek mutfak masasının başına yerleştiklerinde Manfred ocak başında çalışan Sara'ya gizli gizli bakıp duruyordu. Yüz ifadesi kaygılıydı. Eski anılarla, suçluluk duygularıyla doluydu. Sonra kendini topladı, dikkatini diğerlerinin anlattıklarına verdi. "Bütün haberler iyi. İngilizler Dunkirk'e bozguna uğradı. Fransa teslim oldu. Hollanda da öyle. Alman U-botları Atlantik Savaşı'nı kazanıyor. İtalyanlar bile Kuzey Afrika'da zafer üstüne zafer kazanıyorlar. Senin bizden olduğunu bilmiyordum Trump amca diye söze karıştı Manfred. Öyle yavrum, ben de senin kadar vatanseverim. Oseva Brandwagon artık 40 bin üyesi var. Hepsi nüfuslu mevkilerden seçilmiş, yetki sahibi kimseler. Jani Smuts da kalktı, 160 bin İngiliz hayranını kollarına turuncu işaretler takıp yurt dışına yolladı. Kendini bizim insafımıza terk etmiş oldu. Liderlerimiz senin gelişini biliyorlar Mani diye anlattı Roelf. Führer'in kendisinden mesaj getirdiğini biliyorlar. Seni tanımayı sabırsızlıkla bekliyor hepsi. Sen bir toplantı ayarlar mısın diye sordu Manfred. Mümkün olduğu kadar çabuk. Yapılacak çok iş var. Şanlı, şerefli işler. Sarah Stander ocağın başında sessiz duruyordu. Yumurtaları tavaya kırarken, ızgaradaki etleri çevirirken başını çevirip bakmadığı gibi kendine dikkat de çekmiyordu. Hayatıma yine hüzün ve acı getirmeye geldin Manfred Döleray. Her sözünle, her hareketinle yaraları yeni baştan açıyorsun. O yaralar çoktan kapandı sanıyordum. Sen benim hayatımdan geri kalanını da mahvetmeye geldin. Roelf her çılgınlığa kör gibi senin peşin sıra atılacak. Buraya kocamı, bebeklerimi tehdit etmeye, onları tehlikeye atmaya geldin sen. Nefreti içinde çoktan ölmüş olan aşkın cesedini kemirerek daha da güçleniyor, daha da tehlikeli hale geliyordu. Ayrım sonu.